Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Mordat 1400, Hicri Kameri 25, Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 5 Ağustos 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 5 Ağustos İnsani Keramet ve İslami İnsan Hakları Günü, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün mecliste yemin merasiminde bulunacak. Reisi, yabancı güçlerin karıntıları bir an önce Suriye topraklarından çekilmeli dedi. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, Yemen dışında kimse bu ülke için karar veremez açıklamasında bulundu. Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Galibaf, İran'ın Suriye ile iktisadi ilişkileri geliştirmeye özel önem vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de orman yangınlarında alevler termik santrale sıçradı. Siyonist İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi bugün İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin yemin törenine sahne olacak. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Meclisi yemin merasimine ilgili bütün hazırlıklarını bitirdi. Bilindiği gibi İran Cumhurbaşkanı Salı günü Cumhurbaşkanlığı matbaasında düzenlenen bir merasimde İslami İnkılabı rehberinden almıştı. Reis'i bugün İran'ın 3. dönem ve 8. Cumhurbaşkanı olarak İran Meclisi'nde yemin edecek. Bu münasebetle de son 2 gün yabancı konukların uçakları başkent Tahran'a inerken aynı zamanda bu vesileyle İran'a gelen yabancı ülkelerin temsilcileri İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle bir dizi görüşme fırsatı da bulmuş oldular. Bilindiği gibi İslam İnkılabı rehberi Reisi'ye matbaasını verdikten sonra ondan hükümetin fazla zaman kaybedilmeksizin kurulmasını istemişti.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yabancı güçlerin kalıntılarının en kısa zamanda Suriye topraklarından çekilmeleri gerektiğini söyledi. Reis'i dün öğleden sonra Suriye Parlamento Başkanı Hamuda Sebbak'ta yaptığı görüşmede Suriye'nin devrimci ve dirençli bir halkı ve hükümeti olduğunu belirterek Suriye halkı ve devletinin Batı ve bazı Arap rejimlerinin destindeki teröre karşı önemli başarı verdiklerini söyledi. Tahran ve Şam arasındaki siyasi ve iktisadi ilişkilerin iki halkın çıkarları doğrultusunda geliştirmesine vurgu yapan İran Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğini sürdüreceğiz, kardeşlik ilişkilerinin geliştirmesine yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak dedi. Reisi ayrıca başta General Kasım Süleymani olmak üzere Suriye ve bölgedeki terör hareketlerine karşı şehitlerin cesaretini ve fedakarlıklarını andı. Suriye Parlamento Başkanı da Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad'ın reisiye selamlarını iletirken Suriye halkı ve hükümeti İran halkının desteğini asla unutmayacak ve şehit Kasım Süleyman'ın hatırası Suriye halkının vicdanlarında ölümsüz bir şekilde kalacak dedi. İran ve Suriye'nin ortak kadere sahip olduklarını ifade eden Sepak, iki ülke bağlarının ayrılmaz olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'e Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Özel Temsilcisi Muhammed Abdüsselam ile yaptığı görüşmede Yemen dışında hiç kimsenin Yemen için karar veremeyeceğini vurguladı ve bugün tüm dünya hatta saldırganlar içinde Yemen'de kimin galip geldiği bilinen bir gerçek dedi. İran'a göre Seyit İbrahim Reis'i dün akşam söz konusu görüşmede Yemen halkının ve mücahitlerin kibirli ve zalimlere karşı mücadelesini ve direnişini överek Yemen halkının bu mücadelesi ve direnişi İslam dünyası ve Arap dünyasının gururu oldu dedi. İran Cumhurbaşkanı Yemen halkının ve gençliğinin emperyalizm ve sultaya karşı haysiyet ve bağımsızlıkları için kahramanca direnişinin dünyayı hayrete düşürdüğünü belirterek bu onur sadece Yemen halkının değil tüm Müslümanların ve aynı zamanda dünyada bütün özgürlük arayanlarındır dedi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin özel elçisi de Kabul'de Yemen'in ilerleme ve gelişme için büyük adımlar attığını ve İran'ın kendilerine yönelik her türlü desteğe de teşekkür etti. İran ve Yemen'in emperyalizm ve sultaya karşı ortak bir safta olduğunu belirten Yemenli yetkili, Yemen halkı direniş çizgisini seçmiştir ve bu yolu her zamankinden daha güçlü bir şekilde sürdürecektir dedi.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i, Oman Dışişleri Bakanı ve Oman Sultanı Özel Elçisi Bedr bin Hamd el-Busaydi kabulünde Tahran ve Maskat arasındaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkinin ötesinde olup, bu ilişkiler iki halkın tarihsel bağlarından ve ortaklıklarından kaynaklanmaktadır dedi. İran ile Oman arasındaki dostça ilişkilerin sadece ikili ilişkiler düzeyinde kalmadığını, uluslararası ve bölgesel arenada iki ülkenin uzlaşma, işbirliği ve yakınlaşmasına da yansıdığını belirten İbrahim Reis'i, İran'ın hedefi iki ülke arasında ilişkilerin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda geliştirilmesidir dedi. Reisi İran ve Umman halkının birbirlerine karşı yakınlık hissini ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ilerletilmesinde önemli bir destek niteledi. İran Cumhurbaşkanı bölgenin güvenliğini sağlamak için yeterli yetenek ve güce sahip olduğuna işaretle bölgede yabancıların varlığının güvenliği tehdit etmekten başka bir rolü yoktur dedi. Umman Dışişleri Bakanı da görüşmede Umman Sultanı'nın yeni İran Cumhurbaşkanı'na en içten tebrik ve selamlarını iletirken İran ile Umman arasındaki ilişkiler bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde bir model haline geldi. Bu tarihi ve köklü ilişkilerden gurur duyuyoruz dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümeti ve İslami Şura Meclisi, Suriye hükümeti ile özellikle ekonomik mübadeleler olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyor dedi. Galibaf dün akşam Tahran'da Suriye Meclis Başkanı Hamuda Sebbah ile bir araya geldi. Görüşmenin başında Galibaf, Suriye Parlamento heyetinin Tahran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında üst düzey siyasi ve parlamento delegasyonlarının ziyaretleri, görüş alışverişleri, Tahran ve Şam arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini gösteriyor dedi. Tahran Belediye Başkanı geçen haftaki Suriye ziyaretinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinin ve parlamentosunun başta İslam ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerle yakın gelecekte daha üst düzeyde yeni bir ilişkiler turuna sahip olacağını ümit ediyorum dedi. Suriye Parlamento Başkanı da iki ülke arasında ilişkilerin tarihi köklerine değinerek, iki ülke halkları ve devletleri arasındaki ilişkiler çok güçlü ve derindir. Bu durum iki ülke arasında özellikle de iktisadi alanda işbirliklerinin geliştirmesini gerekli kılıyor dedi. Bu arada dün akşam Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncado ile de bir araya gelen Tahran Belediye Başkanı Galibaf, iki ülkenin Tahran Meclis Başkanı Galibaf, iki ülkenin Amerika'nın tek yanlı kanun dışı siyasetlerine ve yaptırımlarına atıfta bulunarak İran ve Nikaragua arasındaki işbirliği yaptırımlara karşı koymak, etkisiz hale getirmek için gereklidir dedi. Amerika'nın İran ve Nikaragua'ya yönelik yaptırımlarını kınayan Galibaf, yaptırımlara karşı koymak ve etkisiz kılmak için iki ülke arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ortak görüşlere sahip ülkeler arasında siyasi ve kültürel işbirliği daha fazla olmalıdır dedi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Choi Jong-kan, kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın uygulanmasının ülkesi dahil herkesin yararına olacağını ve ülkesinin bu anlaşmaya destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı reisinin yemin merasimi için Tahran'da bulunan Choi Jong-kan, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı ile ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmaya görüştü. Erakçı'da ikili ilişkiler önündeki sorunlar olduğunu belirterek İran'ın Güney Kore'de var olan mali kaynaklarını serbest bırakılmamasına temasla bu kaynaklar ve COEP müzakereleri arasında bir irtibat olmadığını ve bunların irtibatlandırmaya çalışmanın kabul edilemez olduğunu bildirdi ve Güney Kore'nin tutumunu eleştirdi. Chu ise son 6 ayda 3 kez İran'ı ziyaret etmesinin Kore yönetiminin İran'la ilişkilerin gelişmesi için irade ve isteğinin göstergesi olduğunu ve ülkesinin bu yönde çalışmak istediğini söyledi.
İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Komutanı, savunma politikalarımızda ve stratejilerimizde hiçbir düşmandan hiçbir noktada herhangi bir ölçekte müsamaha edilebilecek ve bizi tepki vermeye zorlamayan hiçbir eylem yoktur dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre Tuğgeneral Hüseyin Selami dün öğleden sonra Fars Körfezi'nin kıyılarında ve stratejik boğazda konuşlanmış devrim muhafızları ordusu deniz güçlerinin savunma ve savaşa hazır olma sürecini ziyaret etmek için ülkenin güneyine gitti. Ziyaretin oturum kulesinde konuşan Selami, Siyonistlerin İslam İran'a karşı son zamanlardaki söylemlerine atıfta bulunarak şunları söyledi. Bugünlerde İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sistemi hakkında tehditkar sözlerle konuşan düşmanlar, özellikle Gazap Siyonist İsrail rejimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ve devrim muhafızlarının saldırı ve savunma gücünün gerçekliğini savunma politikalarımızda ve stratejilerimizde herhangi bir ölçekte, herhangi bir noktada, herhangi bir eylem, hiçbir düşmanlık olmadığı gerçeğini anlamaya başlamalıdır. Zira her türlü düşman saldırısını anında ve kesin bir şekilde misliyle karşılık veririz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Güvenlik Konseyi Başkanı yazdığı mektupta Fars Körfezi ve ötesinde sahte deniz olayları yaratmaya yönelik son şüpheli girişimler konusunda uyardı ve bu tür sorumsuz ve zararlı uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu. Zehra Erşadi, Güvenlik Konseyi Başkanı yazdığı mektupta İngiltere, Romanya ve Liberya'nın İran'a yönelik iddialarını temelsiz bularak reddetti. Mektupta şunlar kaydedildi. İngiltere, Romanya ve Liberya iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmaksızın belirsizlik sebebiyle çok olası ilk değerlendirmeler ve bir veya daha fazla İHA gibi terimlere başvurdular. İran İslam Cumhuriyeti'ne Mersel Sitret gemisine saldırdığı yönünde asılsız iddialar ve suçlamalarda bulundular. İran Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı mektupta İsrail rejimi tarafından saldırının hemen ardından ve apaçık siyasi sahiplerle ortaya atılan bu asılsız iddia maddi ve manevi olarak yanlıştır dedi. İran'ın Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektubun bir başka bölümünde ise şunlar yer aldı. Uzun sahil şeridi ve Hazar Denizi, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki sayısız liman tesisi ve güçlü bir deniz taşımacılığı ile İran, filo, deniz güvenliği ve özgürlüğüne büyük önem veriyor. Zira denizlerdeki seyri seferlerin güvenliği İran için çok önemlidir.
İran'ın Londra Büyükelçisi, Londra merkezli Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterine İran'ın Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki deniz güvenliğini baltalama eylemleri hakkındaki yanlış söylentilerini kınayan ve uluslararası topluma bu istikrarsızlaştırıcı tutumlara karşı koymak için işbirliği çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. İran'ın İngiltere Büyükelçisi Muhsin Baharvan bu mektupta tamamı siyasi saiklerle ve istikrarsızlık yaratmak ve deniz güvenliğini ve sağlığına zarar vermek amacıyla yapılan bu temelsiz suçlamaları reddederken İran'ın güvenliği sağlama konusundaki kararlarını yeniden teyit etti ve deniz güvenliğini korumak İran'ın ve uluslararası toplumun çıkarınadır dedi.
Türkiye'de Muğla villası alevler rüzgarın da etkisiyle santrale sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören Belediyesi'ne girişler yasaklandı. Sarp ve kayalık arazide süren yangın zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini etkisi altına aldı. Bu arada Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleriyle de santral çevresinde hendekler kazıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli santrallerde incelemelerde bulunurken alevler bölgeye yaklaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü televizyonda yayınlanan bir röportajda yaygın orman yangınları ve Kıbrıs sorunu hakkında konuştu. Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı dün gece yaptığı açıklamada Kıbrıs konusunda uluslararası bir konferans düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki Maraş bölgesi planlarına da değinen Erdoğan, sonbaharda Kıbrıs Türk ve Maraş bölgesi konulu uluslararası bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz dedi.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ordusunun saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere bir ailenin 4 ferdi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın verdiği habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilindeki Aynel İsa kasabasında yer alan kaynaklar dün Türkiye ordusunun düzenlediği saldırıda bir aileden 4 kişinin öldüğünü bildirdi. Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik girişimleri Suriye devletinin kınamasına ve uluslararası toplumunda sert tepkisine vesile oluyor.
Filistin medyası bu sabah verdiği haberde terörist misail ordusu savaş uçaklarının işgal altındaki Filistin ile Güney Lübnan sınır bölgesinde mevzileri bombaladığını bildirdi. Filistin medyasına göre Siyonist rejim savaş uçakları Harciye bölgesini füzelerle hedef aldı. Habere göre Lübnan'ın güneyinde çok fazla patlama sesi duyuldu.
Lübnan kabinesinin oluşmaması ve ülkenin sorunlarının çözülmesinin önündeki en büyük engel olan Suudi rejiminin Dışişleri Bakanı Lübnan'ın iç işlerine ilişkin son açıklamasında Lübnan'ın asıl sorunu Hizbullah'ın kendi egemenliğini dayatma girişimidir yönünde küstah bir iddiada ve suçlamada bulundu. Son zamanlarda Lübnan Cumhurbaşkanı General Michel Aoun parlamento ile istişare ederek Lübnan hükümetini kurma görevini Necip Mikati'ye vermişti.
Irak Elektrik Bakanlığı Bağdat ve Salahaddin'deki elektrik nakil hatlarına iki Kerkük Nineve Elektrik Kulesi'ni ve trafosunu hedef alan bir sabotaj saldırısı yapıldığını duyurdu. Şafak News Ajansı'na göre Irak Elektrik Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada Bağdat'ın batısındaki Salahaddin eyaleti yüksek gerilim enerji hattına birkaç bombanın isabet ettiğini ve Bağdat'ın batısındaki Ennaba'e bölgesindeki 116 numara kuleyi tahrip ettiğini duyurdu.
Almanya'da Bakanlar Kurulu zelzedelere acil yardım için derhal ödenmek üzere 400 milyon euroluk paketi onayladı. Bu arada Almanya Maliye Bakanı 2003 yılındaki sel felaketinden bu yana afet bölgesinin yeniden imarı için 6 milyar euroluk harcama yapıldığını hatırlattı. Öte yandan Alman sigorta şirketleri de son sel felaketlerinde 4 ila 5 milyar euroluk sigorta hasar oluşunu belirtiyor.
Ve son haberimiz Amerika'da son aylarda COVID-19 görenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan gençlerden oluştuğunu açıkladı. Amerikalı doktorlar aşı olmayan gençlerin delta varyantıyla salgını daha ağır geçirdiğini ve daha kısa sürede durumlarının kötüleştiğini savundu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde güvensizlik oluşturma senaryoları etrafında. Bazı haber kaynakları son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri sahillerinde birkaç gemide olayların yaşandığını duyurdular. Associated Press ise salı günü bu husustaki verdiği haberde Birleşik Arap Emirlikleri sahillerinde en az 4 geminin güvertesinin kontrolden çıktığını duyurdu. Ardından da birkaç haber kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah limanı yakınında bir gemide bu olayın yaşandığını bildirdiler. Bu haberlerin yayınlanmasına paralel olarak Batı ve Siyonist rejim medyası da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde geçmekte olan gemilere müdahalede bulunduklarına dair iddialarda ve suçlamalarda bulundular. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden geçmekte olan gemilere müdahale ettiği yönünde spekülasyonları reddederek Batılı ve Siyonist medya organlarının yalan ve temelsiz haberlerine yönelik uyarıda bulundu ve Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde geçmekte olan gemilerin başına güvenlik sorunlarının geldiği haberleri senaryosunu şüphe uyandırıcı olarak nitelendirdi. Burada sorulması gereken soru, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde petrol gemileriyle ilgili haberlerin ve bölgede gemiciliği güvensizleştirme haberlerinin kimilerin çıkarları doğrusunda olabileceğidir. Bu hususta iki ihtimal bulunuyor. İlk ihtimal, bölgede petrol gemileri ve ticari gemilere karşı güvenlik tehditlerinin suni bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Böyle olursa bu senaryoyu kuranların Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde planlı maceracılıklar peşinde olduklarını söylemek mümkün. Bu senaryoda Amerika, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan ayrıca bazı bölgesel ülkelerin izlerine rastlanmaktadır.
Amerika Ordusu Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'un bu yöndeki açıklamaları dikkat çekici bir gelişme sayılır. General Dunford son dönemde muhabirleri yaptığı konuşmada Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda ve Bab-ül-Mendeb'de sözde serbest gemiciliği garanti altına almak için bir koalisyonun kurmasından söz etti. Amerika Ordusu Genelkurmay Başkanı General Dunford şu açıklamada bulunmuştu. Muhtemelen gelecek haftalarda hangi ülkelerin bu inisiyatifli planı desteklemek için siyasi azme sahip oldukları belirlenecektir. Bu senaryo ve mizansende bir başka ihtimal dedi. Diğer hedefleri gerçekleştirmek için İran'a yönelik güvenlik baskısının maksimum düzeye taşınmasıdır. Bu hususta iki nokta göze çarpmaktadır. İlk nokta askıya alınan Bercam nükleer anlaşması müzakerelerin kaderi, ikinci nokta ise direnişin zayıflatılması ve İran'ın bölgedeki stratejik askeri varlığının etkilenmeye çalışılması. Bu yüzden İsrail'in hedeflerine varmak için Fars Körfezi ve Umman Denizi'ni güvensizleştirmek istemesi ve İran'ı güvenlik sorunları ile karşı karşıya bırakması muhtemeldir. Geçen Cuma günü Umman Denizi'nde İsrail'li bir gemiye ihale yapılan saldırı bu ihtimali güçlendirmektedir. Siyonist rejim yetkilileri bu saldırının ardından hiçbir belge ve kanıt sunmadan hemen İran'ı suçlayıp İran'a kesin yanıt talebinde bulundular. Arap dünyasında tanınmış analisti Abdulbari Atvan, bölge ötesi Ray El Yaun gazetesinin verdiği raporda bu olaylar ve Amerika ve İsrail'in senaryoları ile ilgili şöyle yazdı. Bu saldırı Bercam nükleer anlaşmasının canlandırılması ile ilgili müzakerelerin askıya alınması ve İran'ın yeni cumhurbaşkanının tanıtılması töreni eşiğinde düzenlendi. Her halükarda kanıtlar ve deliller bu senaryoların kuşku uyandırıcı olduğunu gösteriyor. Bu siyasi oyunda Siyonist rejim yetkilileri bu savaşı şiddetlendirmek isterlerse büyük bir hata yapmış olurlar. Çünkü bu tür maceracılıklar aslında Siyonist rejim Amerika ve ortakları için faydalı olmayacaktır. Bu tür maceracılıklar kuşkusuz bölge ve hatta dünya için ağır maliyetleri olabilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler'in dünyada ırkçılıkla mücadelesi etrafında. Sonunda birkaç günlük diyalog ve oturumun ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Derneği kararını onayladı. Bu kuruluş ırkçılık, ırk ayrımcılığı, ötekileştirme, bağnazlık ve toleranssızlıkla ilgili sorunlara bakmak ve uzmanlık kararları almakla görevli olacaktır. 193 Birleşmiş Milletler üyesinin ortak kararı ile onaylanan bu karar, bu dernekten Afrika kökenli halkın hayat kalitesini ve güvenliğini artırmak ve onları tamamen topluma entegre etmek platformu olarak görev yapmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu uluslararası toplum için bir öncelik haline gelen ırkçılıkla mücadelede bu adımı atsa da, ırkçılık meselesi özellikle de batılı toplumlarda ciddi bir sorun haline geldi. Birçok batı ülkesinde özellikle Amerika'da renkli derliler, etnik ve milli azınlıklar hala birçok sorunla karşı karşıya. Örneğin Amerika'da beyazlar arasında işsizlik oranı %5 olmasına rağmen siyahiler arasında işsizlik oranı %13 ve hatta daha da fazladır. Siyahi bir işçinin beyaz bir işçiye göre aldığı ücret ve maaş aynı uzmanlık alanında faaliyet gösterme şartı ile bile %30 farklıdır. Siyahilerin ücreti beyazlara göre %30 daha düşüktür. Covid-19 hastalığının mevcut durumda insanları ölüme götürdüğü, mevcut durumda da bazı ülkelerde etnik azınlıkların aşılamadaki payı, ilaç ve tedaviye erişimi beyazlara göre daha düşüktür. Örneğin Amerika'nın Illinois eyaletinde Afro-Amerikanlar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin %70'ini oluşturuyor. Bu şehrin belediye başkanı söylediği gibi bu şoke edicidir, ancak yıllarca sözünü ettiğimiz sağlık sistemindeki eşitsizliklerinden dolayı o kadar da şaşırtıcı değildir.
Bu ayrımcılıklar adalet ile ilgili faaliyet gösteren mahkemelerde de görülmektedir. Son dönemde Amerikan siyahi vatandaş George Floyd'un ölümü birçok Amerikalı vatandaş ve medeni kurum ve kuruluşun öfkesine yol açmıştı. Bu olayın görüntülerinin yayınlanması Amerika'yı derin bir şoka soktu ve bu ülkedeki protesto ateşlerini fitilledi. Ardından ırkçılık ve şiddete karşı ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Bu protestoların zirvesi ise siyahilerin hayatı değerlidir kampanyasında görüldü. Harvard Üniversitesi tarih ve hukuk hocası ve Pulitzer ödülünü kazanan Ant Goldreed şöyle diyor. Amerika'da ırktan söz ettiğimizde bu durumu nehre benzetmek mümkün. Bu meselenin yüzeysel ve içsel yanları vardır. Hali hazırda Amerika ciddi bir dönemden geçiyor. Çünkü beyaz milliyetçi bakışı güçlenmiş ve birçok yandan bu siyahilerin bastırılması anlamına gelir. Avrupalı ülkelerde ırkçılık ve ayrımcılık ciddi bir mesele haline gelmiştir. Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde renkli derliler ve Müslümanlar tehditlerle karşı karşıya kalmışlardır. Eşitsiz durumlar ile karşı karşıya bırakılmışlardır. İslamofobinin körüklenmesi, Müslümanların terörist adlandırılması, polis ve güvenlik güçlerinin bu azınlıklara sert davranması her geçen gün daha da güçlenmiştir. Bu yüzdendir ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu da insanların hür doğduğuna ve keramet ve şeref açısından, haklar açısından eşit olduklarına, refah ve gelişmede ortak potansiyele sahip olduklarına vurgu yapmış ve her türlü ırkçı, üstünlükçü görüşü reddetmiştir. Görülen o ki tüm bu tavsiyelere ve kararlara rağmen dünya genelinde ırkçılığa karşı ülkülerin gerçekleşmesinde uzun bir yol kat edilmesi gerekir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Mordad 1400, Hicri Kameri 25 Zilhicce 1442, ve miladi 5 Ağustos 2021 Perşembe. Rivayetlere göre Hicri Kamere 25 Zilhicce İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha, İmam Hasan Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanında Dehr Suresi nazil oldu. İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra Selamullah Aleyha kendi hacetlerinin eda olunması için 3 gün oruç tutma adağında bulundu. Ve işte adağın eda olunmasına sıra geldi ve 3 gün boyunca miskinler, yetimler ve esirler onların kapılarını çaldılar ve yemek talep ettiler. İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra Selamullah Aleyha kendi yemeklerini onlara verdiler ve kendileri su ile iftarlarını açtılar. Onlar bu amelin karşılığını o şahıslardan değil de Allah'tan istediler. İşte o anda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy nazil oldu ve Dehr veya İnsan suresi İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra'nın şanında nazil oldu. Beş yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Mordad 1395'te İranlı %70 savaş gazisi Hacı Recep Muhammedzade vefat etti. Muhammedzade Hicri Şems'i 1359'da kalkındırma cihadı ile işbirliğinde bulundu ve 1363'te Irak'ın İran adayatı zorunlu savaş cephelerine gitti ve nihayet 1366'da yüzü şiddetli bir şekilde yaralandı ve bir bakıma yüzünü kaybetti. Muhammedzade mecburen 29 yıl boyunca evde kaldı. Muhammedzade nihayet 14 Mordad 1395'te şehadet mertebesine ulaştı ve şehit olan arkadaşlarına katıldı. ...115 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Mordad 1285'te İran halkının din alimleri öncülüğünde mücadelesinin ardından Gajar Şahlarından Muzaffereddin Şah meşruta fermanını imzalayıp yayınlamak zorunda kaldı. Meşruta inkılabı istibdat ve adaletsizliğin son bulması ve yabancı hükümetlerin İran'ın iç içlerine karışmalarından son bulması hedefiyle gerçekleşti. Halkın Gajar silsilesinin saraylarındaki fesat konusunda bilinçlenmesiyle birlikte yaptıkları itirazlar da hayli arttı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Mordad 1367'de Pakistanlı alim ve mücadeleci Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyin'i ülkenin kuzeyindeki Peshawar kentinde fırkacı teoristler tarafından şehit edildi. İlim ehli bir ailede dünyaya gelen Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyin'i gençliğinde din ilimleri öğrenmeyi başladı. Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyin'i bir süre sonra Irak'a gitti ve ardından İran'a yolculuk yaptı ve burada eğitimini tamamladı. Irak'ta rahmetli İmam Hümeyni ve onun devrimci düşünceleriyle yakından tanışan Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyin'i halka birlikte despot Pehlevi rejimine karşı mücadeleye başladı ve bu yüzden de Şah rejimi tarafından Pakistan'a sürgün edildi. ...44 yıl önce bugün Hicri Kamere 25 Zilhicce 1398'de önde gelen fakih ve alim Ayetullah Muhammed Garabi Kaşani vefat etti. İran'ın merkez şehirlerinden Kaşan ilinde dünyaya gelen Ayetullah Garabi, temel ilmi Necef kentinde tamamladıktan sonra İran'da faaliyetlerini sürdürdü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türk
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Günlerdir süren yangınlar köylerde korku ve endişe yarattı.
Karar.
Kiralık uçakla milli gurur.
Star.
Yangınlarda son durum ne? Bakanlar bölge bölge açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 3 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde bu iktidar gelecek ekonomi yangınını yönetemez başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Piyasalarda yaşanan yaz rehaveti TL'nin değer kazanmasına, hisse senedi piyasalarında artışa neden oluyor ama bunun devamının gelmeyeceğini herkes biliyor. Yılın son çeyreğinde küresel etkiyle piyasalarda başlayacak ateşin özellikle Türkiye için yangına dönüşme ihtimali çok yüksek. Ekonomide yılın son çeyreğinde başlaması beklenen bozulmanın nasıl yönetileceği büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Son haftalarda yangın felaketinde yaşananların her alanda olduğu gibi ekonomide de ileriye dönük umutları iyice kararttığını söyleyebiliriz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İklim değişikliğinin somut etkilerini bir yandan seller, öte yandan orman yangınları ile yaşıyoruz. Başka ülkelerde yaşananları bir sinyal olarak dikkate almadığımız son yangın felaketiyle ortaya çıktı. Çevre ülkelerde benzer yangınlar yaşanırken Türkiye'deki yangınla mücadele tam bir fiyasko oldu. Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmaması, geçmiş deneyimlerin yok sayılması, uluslararası yardım istemekte yaşanan gecikme, Yunanistan'ın yardım talebini kabul etmemek, yangın bölgesindeki organizasyonluk, yangın bölgesinde halkın taleplerine zararları karşılayacağız deyip kredili ev yapımlarının önerilmesi gibi sayılamayacak kadar çok yanlış yapıldığına son bir haftada şahit olduk. Yangın felaketinin başta devlete duyulan güvensizlik olmak üzere birçok alanda zaten yerinden oynayan taşların devrimesine neden olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ucuz propagandalarla yangını fırsat bilip düşman yaratma hevesleri ve ırkçılığın hortlamış olması da yönetimin zafiyeti olarak ortaya çıktı. Bu felaketin bize somut olarak gösterdiği sonuç sevaplarıyla günahlarıyla var olan kurumların tümüyle yok edilmesi ve devletin fonksiyonunu bu nedenle yerine getiremeyişiydi. Türk Hava Kurumu'nun eksikleri ve yanlışları vardı ama orman yangınları başta olmak üzere devletin önemli bir fonksiyonunu yerine getiriyordu. Bu kurumu düzeltmek ya da bunun işlevini yerine getirecek yeni organizasyonlar kurmak yerine ideolojik kaygıları da işin içine katıp devletin kurumlarını yok etmeye çalıştığınızda neler olduğunu geçen hafta somut biçimde gördük. Bu işlev birilerini nemalandırmak için uçak kiralayarak kapatılmaya çalışıldığında devletin çuvalladığını acı biçimde yaşadık. Canlar gitti, ekolojik ve ekonomik kayıplar çok büyük. Mevcut tek adam görünümü, bakan dahil yöneticilerin beceriksizlikleri, biriken liyakat sorununun nasıl hayati hale geldiğini gösterdi. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetimdeki bozulmanın en ağır yaşandığı alanlardan biri ekonomi. Son yıllarda ekonomideki bölüşümün çok dar kadroya kıyak sağlanarak bozulduğu, halkın ve gelecek kuşakların ileriye dönük yüklerinin çok ağır biçimde artırıldığı, her alanda borçların büyüdüğü, enflasyonun yükseldiği, gelir dağılımının iyice bozulduğu, ekonomiyi ilgilendiren krizlerin çok kötü yönetildiği bir dönemi yaşadık. Dış politikadaki vahim hatalar ekonomik tabloyu iyice ağırlaştırdı. bilime aykırı ekonomi yönetimi anlayışına geçen Kasım'da ara verilince yeniden umutlanıldı ama ancak 4 ay sürdü. Rasyonel yönetim için göreve gelen 2 kişiden biri görevden alındı, diğeri ise işlevsiz biçimde bakanlık yapmaya devam ediyor. Sonuçta ekonomi yönetimi ve TL'ye güvenin iyice kaybolduğu bir süreç içindeyiz.
Taha Akyol 3 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde hazırlıksız yakalanmak başlıklı yazısına yer veriyor. Pandemi Türkiye'yi hazırlıksız yakalamıştı. Çünkü Türkiye pandemiden önce ekonomik krize girmiş, seferber edebileceği kaynaklar daralmıştı. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi 27 Kasım 2018 tarihli protokolle mahalli seçimlere hazırlık olarak piyasayı canlı tutmak için sarf edilmişti, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütçe açıkları öylesine büyümüştü ki Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi 17 Temmuz 2019'da çıkarılan kanunla bütçeye aktarılmıştı. Bunun anlamı acil durumlar için hazır tutulması gereken 40 milyar liranın bütçe kalemlerinde sarf edilmesi demektir. Pandemi ise dünyada Ocak 2020'de, Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkacaktı. Kaynaklar böyle tüketildiği için IMF'ye göre Türkiye pandemi döneminde vatandaşlarına milli gelirinin ancak %2'si kadar destek verebilmişti. Bu çok düşük bir düzeydir. Yangınla mücadele konusunda da hazırlıksız yakalama hali görülüyor. Elbette bu defaki yangın önceden tahmin edilemeyecek kadar yaygın ve büyüktür. Türkiye'nin uçak, helikopter ve kara araçları ne kadar olursa olsun hemen söndürebilecek bir afet değil. Fakat yangının bu kadar yayılması ve 7. gününde hala devam etmesi de kabul edilebilir bir durum değildir. Televizyonlarda belediye başkanları vatandaşlar helikopter gelsin, uçak gelsin diye feryat ediyor. Marmaris cayır cayır yanarken Şahan Gökbakar'ın feryadı bu dönemin bir özeti gibidir. Buraya havadan müdahale şart. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz, bu kadar olmasın ya, rica ediyorum 2-3 uçak buraya gönderin, söndürün. Bakan Bekir Pakdemirli şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için vatandaşlarımız semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları görmeyebilir diyordu. Doğru, ama bu kadar seyrek olması kabul edilebilir mi? İşte Yunanistan elinde 38 yangın söndürme uçağı var. Eski Türk Hava Kurumu Başkanı emekli pilot General Erdoğan Karakuş'a göre Akdeniz bölgemizin çok engebeli olması helikopter ve uçakların çeşitli olmasını gerektiriyor. Helikopterler ve büyük Rus uçakları çok yüksekten su püskürtüyor. Su dağılıyor, buharlaşıyor. Vadilerde uçabilecek küçük fakat hızlı uçaklar lazım. Bu uçaklar Türk Hava Kurumu'nda vardı ama ihmal edilmişti. Türk Hava Kurumu'nun eski yönetimi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ihtilaf olmuş. İhalede eski Türk Hava Kurumu yöneticileri aşırı fiyat istemiş. Buna sinirlenen bakanlık ihaleye katılacak uçaklar için asgari 5 ton su kapasitesi şartını koymuş. Halbuki Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar 4.8 ton kapasiteli. Bu yüzden Türk Hava Kurumu uçakları 2 yıldır bakımsız bekliyor. Pilotlar da istifa etmiş. Böyle yönetim mi olur? Türk Hava Kurumu devre dışı kalmasaydı bugün elimizde her şart altında kullanılabilecek en az 10 yangın söndürme uçağı daha olacaktı.
Cevher İlhan 3 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Orman Fiyaskosu ve Tahrik başlıklı yazısına yer veriyor. Son bir haftada yaklaşık 30 ilde onca insanın can verdiği, on binlerce yaban hayvanının telef olduğu, onlarca orman yangını ile Türkiye'nin alev alev yandığı yangınlara havadan ve karadan müdahalede açığa çıkan bariz yetersizlik halkta tepkiye dönüşüyor. Öncelikle 2002'de Türkiye'nin 19 yangın söndürme uçağı olduğunu ifade eden uzmanlar, TK'nın uçaklarının uçar halde olduğunu bakımdan geçirilerek devreye sokulabileceklerini belirtirken, Orman Bakanı'nın Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı yok ikrarı tepkileri tetikledi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ardından Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçakları sırf siyasi saiklerle hangarlara çekilirken Cumhurbaşkanı'nın Türk Hava Kurumu'nun zaten uçağı yok cümlesi tepkileri daha da artırdı. Keza söz konusu uçakların devre dışı bırakılmasının gerekçesini daha önce helikopterler yangın söndürmede daha uygun ve etkili açıklamasına karşı iktidara ilişik medyada son orman yangınlarında Rusya'dan İspanya'ya, Hırvatistan'dan Azerbaycan'a yangın söndürme uçaklarının getirilmesiyle övünülmesi bir başka çelişkiyi ele verdi. Dahası AKP iktidarının 19. yılında bakanın tek bir yangın uçağının olmaması skandalına bakmadan Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler, yangın söndürme uçağı alınacak demesi tepkileri daha da alevlendirdi. Bu arada sarayın elinde her biri birkaç yangın söndürme uçağı pahasına 13 lüks uçağın olduğu bir ülkede bir tek yangın söndürme uçağının olmaması garabeti tartışılıyor. Ve bu kargaşada ormanların yanı sıra mahallelerin, köylerin, evlerin cayır cayır yandığı, yangınların günlerdir niçin söndürülemediğine dair sorular iktidardakileri tevehhüre sevk ediyor. Tek kişilik yönetimin ekonomide, sağlıkta, eğitimde, tarımda ve dış politikada olduğu gibi ormanları korumada da başarısızlığını deşifre ettiğinden siyasi iktidar çarpık tepkiler veriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ağustos, İnsani Keramet ve İslami İnsan Hakları Günü.
Ağustos 2021 İslami İnsan Hakları ve İnsani Keramet Günü'dür. Bu münasebetle hazırladığımız programı dinliyorsunuz.
İnsan hakları, yeryüzünde insanların yaşam tecrübesi ve ortak insani mirasıdır. İnsanları eşit doğası gereği tüm dünya halklar arasında tanınan ve saygı duyulan haklar. İnsan hakları, insanların nerede olurlarsa olsunlar sahip olmaları gereken en asgari haklardır. Gerçi böyle bir hak her insanın yaşamının zatinde olması gerekiyor. Fakat 20. yüzyılın başlarından itibaren 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan cinayetler ve kasvetli olaylar ortamı hükümetler ve uluslararası toplum arasında bu haktan yeni bir anlayışın oluşması için hazır hale getirdi. Öyle ki savaşın bitiminden kısa bir süre sonra, yani 1948'de Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler insan hakları konusunda bir taslak hazırlamak için İnsan Hakları Komisyonu adı altında bir komisyon kurdu.
Söz konusu komisyon 3. oturumunda insan hakları beyannamesini hazırlayarak genel kurula sundu ve 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylandı. Fakat bu güzel kavram 20. yüzyılda giderek dünya güçleri tarafından diğer ülkelere ve özellikle İslam ülkelerine sultan kurmak için bir savaş aracı olarak suistimal edildi. İnsan hakları evrensel beyannamesinde İslami kuralların manevi boyutlarının göz ardı edilmesi ve insan hayatının sadece maddi ve doğal yönlerinin ele alınması, Müslüman ülkelerin insan hakları ve kurallarını İslam dinine göre tedvin ederek onaylama kararı almalarına sebep oldu. Bu yüzden İslam Konferans Örgütü 5 Ağustos 1990 yılında Kahire oturumunda bir giriş ve 25 maddeden oluşan İslam'da insan hakları Kahire bildirgesini onayladı. 2008 yılında İran'ın önerisi ve konferansın onayı ile her gelen 5 Ağustos günü İslam İnsan Hakları ve İnsani Keramet Günü olarak adlandırıldı.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve rivayetlere dayanarak İslam'da insan haklarının en ince ve kesin örneklerinin olduğu anlaşılır. İslami kaynaklar incelendiğinde batılı düşünürlerin bu değerlere dikkat etmesinden asırlar önce İslam'ın insanları bu ilkelere dikkat etmeye ve onlara uymaya teşvik ettiği görülmektedir. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslami gelenekler incelendiğinde bu ilahi dinin insan onurunu ve insanın başkaları üzerindeki herhangi bir imtiyazı, hakimiyeti ve üstünlüğünü reddetmeyi açıkça vurguladığı da görülmektedir.
İslam dininde cinsiyet, ırk, renk ve soy gibi faktörler kesinlikle üstünlük sebebi değildir. İnsanlara ayrım gözetilmeden değer veren tek kriter ise takva ve dindarlıktır. Bu kriter insanın öz kerametiyle
Thank you.